Kitabın 6. ayrımı sayfa 69. Vicdanın sesi. Çocuğu uygar bir yaşama ulaştırma sürecinde eğitimde yer alan unsurlar nelerdir gerçekten? Yıllardan beri İtalyan okullarını işgal eden hoşgörü, çok kültürlülük ve anayasa üzerine çok sayıda söylevler ile kurslar mıdır? Bu konuda kuşkuluyum ve hatta bütün bu abartılı iyi niyet selinin zıt etkiler yaratacağını hissediyorum. Neden farklı olana saygı duyulmalıdır? Her zaman barış yeğlenmelidir. Şiddet kullananların dünyası daha belirginken iyi yürekli olunmalıdır ve yozlaşma dürüstlükten daha öne geçmelidir. Bizi bu düzeysizlikten anayasa maddelerini bilmek mi kurtaracaktır? Bunca kursun pastane vitrininde sergilenen ama aslında yapay olan pastadan farklı olmadığını düşünüyorum. O pastanın üzerindeki kiraz şekerlemeleri kreması vardır. Çok iştah açıcı görünür ama aslında kartondan yapılmıştır ve içi bomboştur. Belki daha önce de söylediğim üzere geri dönmeliyiz ve eğitimin özellikle iki niteliğe, yalınlığa ve tutarlılığa ihtiyacı olduğunu göz önünde bulundurmalıyız. Yalınlık, son 10 yıllarda pedagogların yarattığı eğitimsel kuramların kül kedisidir. Masaldaki üvey kız kardeşlerin yaptığı gibi tavan arasında kapatılmıştır ve çıkmasına izin verilmemektedir. Yalınlık, insan doğasının yüzüne bakmak, bu doğanın uyum içinde gelişebilmek için neye gereksinmesi olduğunu anlamaktır. Yalınlık, hayatın her şeyden önce politically incorrect olduğunun anlaşılmasını sağlamaktır. Not 1. İngilizce, farklı dil, din, kültür ve cinsiyetten kişileri incitmemek amacıyla özenle kullanılan ifade ve düşünceleri tanımlamak için kullanılır. Yayıncının notuydu. İnsan olmanın, huzurun, renkli bayrağının her zaman dalgalanamadığı günümüzde çatışma ve çelişkilerle ilişki kurabilmek anlamına gelir. İçinde çalıştığımız alan hangisi olursa olsun en basit yol en zor olanıdır. Çünkü bizi savunmasız bırakır, gerekli olmayan sorunun merkezinden uzaklaştıran her şeyi makasla biçer. İyi niyetin, politically correct'in cilası yüzünden önemli konuları yani içimizdeki şerri ortaya çıkarmayı, onun bizim olasılıklarımızdan biri olduğunu ve gelişmek için onunla nasıl bir ilişki kuracağımız konusundaki kararı gözden kaçırırız. Söz konusu olan bireysel seçimdir ve bu da vicdan ile sıkı bir ilinti içindedir. Ve vicdan insanı kendine özgürlük yeteneği sağlayan gizemli özüne götürür. Bizi etolojik kodlama bakımından pek çok ortak noktamız bulunan insanımsı maymunlardan ayıran da budur. Her ikimizin genlerine yerleşik bir topluluk kurmamıza ve yardımlaşmamıza izin verecek davranışlara ilişkin mühürler vurulmuştur. Farkımız ise onlar grubu birlikte tutabilecek olan en mahir yetişkinin yönetiminde yaşarlarken, bizde ne yazık ki yaş ve yönetim bilgeliğinin her zaman eşit adımlarla ilerlememesidir. Gelişmek, seçmeyi ve seçmenin bazı şeylerden vazgeçmek anlamına geldiğini bilmek demektir. Hayatın sağlam iskeletini de işte bu vazgeçilen şeyler oluşturur. Varoluşa mümkün olduğu kadar çok şeyi ve fırsatı kapma koşusu olarak bakan bulimik dünyamızda bize her şey ve her şeyin zıddı olmamız ve bunun uyumlu tutulması önerilirken seçim konusu özellikle önem kazanır. Seçim elbette zamanımızın ıssız bölgelerinden birine daha istek alanına da adım atmayı gerektirir. Seçmemize izin veren, oluşturmamıza, günlerimize kesin bir anlam kazandırmamıza izin veren hep istektir. İstek iş başında olmasa hayatımız nehirlere atılan ve bir koya varana kadar akıntıyla sürüklenen plastik bir nesneden farklı olmazdı. Doğrudur, karmaşık zamanlarda yaşıyoruz. Olağanüstü değişimler gerçekleşiyor ve bu değişimler bizi korkutuyor. Eğitimin alışıldık yollarının, yarının insanlarını yetiştirmekte yetersiz kalacağı korkusu doğuyor. Giderek daha karışık ve şaşırtıcı, daha geçerli eğitim sistemlerinin filizlenmesinin altında belki de bu korku yatıyor ve artık sistem bu yenilik her ne olursa olsun yeni olana doğru dümen kırıyor. Ne var ki bu kaygı bize insanın derin doğasının hep aynı olduğunu ve ahlakın temellerini yerine oturtmadan inşaya geçmenin kumdan kale yapmaktan farksız olduğunu unutturuyor. 7 yaşında bir çocukla geçirdiğim bir akşamı anımsıyorum. Gormitiler ve yenilmezler oyunundan söz ederken söz nasıl olduysa iyi ve kötü kavramlarına ve onların hayatlarımızda sahip oldukları anlamlara geldi. Ona iyiyi seçmenin, hayatı seçmek, insanların yanılarak da olsa birbirini sevmeyi öğrendiği bir dünya inşa etmek olduğunu söyledim. Öte yandan kötüyü seçmenin ölümü, ilişkileri yapaylaştırarak günlerimizin içine sızan yalanı seçmek olduğunu, onun sevgiyi bir maskenin yüzündeki sırıtışa dönüştürdüğünü anlattım. Ben iyi olmak istiyorum, ne yapmalıyım diye sordu bir noktada bana. O zaman divana oturduk ve onun o çocuk hayatında iyiye ve kötüye sürükleyen ne varsa onlar üzerine kafa patlattık. Senin içinde bir ses var dedim. Bu ses sana doğru ve yanlış olanı söylüyor. Sen sadece onu dinlemeyi öğrenmelisin. İşte o noktada aslında hiperaktif olan çocuk divana uzandı, gözlerini yumdu ve mutlu bir gülümsemeyle şöyle dedi. Bu benim için harika bir an ve uyuyakaldı. Evet, iyi ve kötünün kendi içimizde bulunduğunu, vicdanının içimizdeki sesinin daimi olduğunu ve sesin bizi seçim yapmaya ittiğini anlamak çocuklar için gerçekten harika bir andır. Annelik ruhu. Son 20 yıldır kendi evlatlarını öldüren annelerle ilgili haberler daha sık duyulur oldu. Üstelik sadece yeni doğan bebeklerinin değil, bu postpartum depresyonunun anlaşılabilir patolojik sonucudur. Not 1, Latince doğum sonrası depresyon, yayıncının notuydu. Altı, sekiz, on yaşlarındaki doğum günü pastalarını pişirdikleri, yürümeyi öğrettikleri, arzularını paylaştıkları, gelecek hayallerini kurdukları çocuklarının canlarına kıyıyorlar. Faenza şehrinde memur olarak çalışan, düzenli evliliği olan bir İtalyan kadın, gebeliğinden haberi olmayan kocasının bilgisi dışında, gece vakti banyoda doğurmuş, bebeğini çöpe atmak için naylon poşete koymuş. Rieti'de bir anne 6 aylık bebeğini balkondan atmış. Vicenza'da bir başka kadın kendini terastan aşağı atmadan önce okula gitmeye hazırlanan 9 yaşındaki kızının üzerine makasla saldırmış. Venedik'te bir koca eve dönmüş ve 6 yaşındaki oğlunu boğulmuş, karısını da kendini karyola başına asarak öldürmüş olarak bulmuş. Anneler öldürüyorlar, intihar ediyorlar ve ayrıca erkek arkadaşları ve kocaları tarafından öldürülüyorlar. Ayrılığı hazmedemeyen erkeklerin öldürdüğü karılarıyla ilgili haberlerin gelmediği bir gün kalmadı artık. Eski kocaların zulmü ya da takıntılı tacizi öylesine yaygınlaştı ve tehlikeli bir boyut aldı ki bu konuda bir yasa gerekliliği doğdu. Çocuk katli ezelden beri var olmuştur. Kız evlatların kurban edilmesinin bazı doğu ülkelerinde sürüyor olması bunun kanıtlarından biridir. Geçmiş dönemlerde yoksul ve eğitimsiz ortamlara ait olan bir durumken, günümüzde haberleri işgal eden çocuk cinayetleri gayet zengin çevrelerde yaşanıyor. Açlık tehdidi çeken ya da yiyecek dilenerek yalvaran çocuklar, kendi toprağından tek başına uzak düşmüş, evladını isim belirtmeden hastaneye terk edebilmek için kültürel bilgiden yoksun, zavallı kadınlarda söz konusu değil. Fonda IKEA evler, bahçeli villacıklar, düzgün apartmanlar, iş güç sahibi kocalar görünüyor. O halde bir kadının en güçlü içgüdüsü olması gereken duyguyu karartan, boğan, alt üst eden bu kara dalga nereden geliyor? Anneler neden öldürüyorlar evlatlarını? Haberlerde hastalıklı davranış olarak ifade edilen bu durumun arkasında saklanan nedir? Son 30 yılda sosyal ve kültürel açıdan öyle çok ve hızlı değişimler yaşandı ki bu olguyu kışkırtan tek bir neden söylemek çok zor. 70'li yıllardan itibaren o güne dek kadın ve erkek arasında var olan ve ailenin klasik yapısını oluşturan geleneksel ilişkileri alt üst eden bir davranış evrimi yaşandı. Hepimiz bu devrimden daha adil bir dünyanın doğacağından emindik. Bu yeni dünyada kadınlar kurban rolünden sıyrılacaklar ve gerçekliğin farkında olan kahramanlar eşlerinin bilinçli arkadaşları olacaklardı. Erkekler de değişmişti. Kişiliklerinin tutucu yönlerini terk etmişlerdi ve ön yargı ve kıskançlık barındırmayan yeni zamanlarla yüzleşmeye hazırlardı. O günlerden bugüne kadar 40 yıl geçti ve kadınların tartışılmayan ve tartışılması mümkün olmayan fetihlerinin ötesinde belirginleşen durum, dişi modelin erkek modele amansızca uyum sağlamış olması oldu. Birbirimize uyduk. Çünkü daha önce de söylediğim gibi medyanın bize büyük bölümü yiğitçe direnen bilinçli kadınlara sunduğu imge sadece baştan çıkarma ve haz verme nesnesi olan bir dişiden başka bir şey değildir. Uyum sağladık çünkü cinselliği üreme kavramından sıyırmış olmamız erkeklerden özgürleşmemizi sağladı. Kendimizi gerçekleştirebiliriz. İkili serüvenlerine taşkınlıklarını dışa vurma gözüyle bakan erkekler misali biz de keyfimize göre farklı serüvenler yaşayabilir ve bunu duygulara bulaştırmadan yapabiliriz. Doğurganlığımızı yönetmeyi, anneliği hayat amaçlarımızın son sıralarını ötelemeyi öğrendik. Ne var ki zaman saatinin hızla ilerlemeye başladığını fark ettiğimiz zaman da annelik arzusunun dayanılmaz dürtüsünü hisseder olduk. Bir şekilde toplumun pornografikleşmesi durumu ortaya çıktı. Her şey cinsellik etrafında döner oldu. Sergilenen, konuşulan, yaşanan, tüketilen, paylaşılan bir cinsellik. Yetişkin dergileri orgazmdan, sanki bisikletle kıra gitmekten söz eder gibi bahsediyorlar. Cinsel alışkanlıklarını nasıl, ne zaman, ne sıklıkta ve kiminle yaşadıklarını yedi düvele ilan eder oldular. Öte yandan cinsel tercihleriniz konusunda soru sormayan, bunu kendi tecrübelerime dayanarak söylüyorum, neredeyse gazeteci de kalmadı. Öyle görünüyor ki cinsellik zamanımızın en büyük düşüncesidir. Has, hepimizin esrikçe peşinden koştuğu, fareli köyün kavalcısından başka bir şey değildir. Gazeteler ve dergiler bu konuda da bize yardımcı oluyorlar. Ne kadar zevk aldın? Nasıl zevk aldın? G, F, K noktanı buldun mu? Normal misin? O normal mi? Normal olmak nedir? Gecede 1, 2, 3 orgazm mı? Toplumun aynası olduğunu kanıtlayan edebiyatta da durum farklı değil. İlişkilerin, bedensel keyiflerin, anatomik ayrıntıların, sanat pornografisini mayalandırmaya çalışan iç kapayıcı gözlemlerle süslendiği, sıkıcı sayfaların oluşturmadığı roman yok gibi. Anna Karenina, Katerine Onshaw, Jane Eyre, Juliet, neredesiniz? Karşılık bulamayan, gizli saklı, cefa içinde yaşanan aşklar unutulmaz bir edebiyat yaratmışlardı. Kronometrenin ve anatomik ayrıntıların düzeysizleştirdiği aşklar ise derin bir sıkıntıdan başka bir şey tattırmıyorlar okura. Haz zamanımızın demokratik diktatörüdür. Öyle bir durum sunuluyor ki sanki insan sadece belden aşağı var olmalı ve kendini öyle gerçekleştirmelidir. Sanki dünyanın üzerine sihirli bir toz serpilmiştir ve insanoğlu özgür şebekler ordusuna dönüşmüştür. Ama bu genel takıntının komik tarafları bir yana bırakılacak olursa, cinsel etkinliğin bu durumunun ardında müthiş bir yoksulluk yatmaktadır. Zorunlu düzenleme. Buna göre ya seks yaparsın ya da yoksun. İnsanın en önemli bileşenlerinden biri olan erotizmi çarpıtıyor. Her birimizin erosa eğilimi farklıdır. Kimisi için olağanüstü bir enerji formudur, kimi için daha ılımlıdır. Bazıları için de hayatın dengesi için de az etkilidir. Eros, insan bütünlüğünün bir unsurudur. Ve insandan insana değişkenlik göstermekle kalmayıp bireyin hayat sürecinde de rolü farklılıklar gösterir. Has, soluk soluğa peşinden koştuğumuz bayrak, Eros önümüzden giden, bizimle özdeşleşen, günlerimize ufuk veren bir gerçekliktir. Biz anne ve babamızın Eros'u sayesinde varız ve erotik gücümüz sayesinde bir gelecek yaratma gücüne sahibiz. Eros, insanın tüm kültürlerinin anımsattığı üzere belli belirsiz bir güç, çehresiz bir magma değil, başlangıç enerjisinin iki zıt ama tamamlayıcı formuna bölünmesidir. Eril ve dişil enerji. Hayvan dünyasının en basit düzeyinde bulunan hermafrodit formlar ve eşine göre cinsiyet değiştirme yeteneği olan o sevimli deniz salyangozları dışında bütün varlıklar bu kutupluluk sayesinde ortaya çıkmışlar ve gelişmişlerdir. Yin yang sembolünde olduğu üzere her dişil içinde eril bir nokta, her eril de içinde dişil bir nokta bulundurmalıdır. Bu kutupluluğun yokluğu anında erotik güç engellenir, tökezler, düşer, sonsuz ufuk hazdan yoksun kalır. Kadın ve erkeğin bağlayıcı birlikteliğinin etkileri ve tüketiciliğin ciddi gücü bir araya geldiler. Bizi hileyle en derin doğamızdan uzaklaştırdılar ve erkek modelin bezgin klonlarına dönüştürdüler. Erkek içinde işler daha iyi gitmedi. Gerçek bir dişiden mahrum kalınca doğasına işlenmiş olan olumlu ayrıcalıklarını, yani babalık ve erkeklik özelliklerini yitirerek duygusallaştı. Biz de yıllar boyunca kırılganlık, teslimiyet ve itaat kültürüyle özdeşleştirdiğimiz doğamızı görmezden gelmeye çalıştık. Çünkü bu özellikler bizim özgürlük ve gelişme arzularımızla örtüşmüyordu. Bu reddedişte köklerimizi böylesine sertçe budamamızın Samson'un saçlarını kesmekten farklı olmadığını anlayamadık. Annelik ruhu olmadığında bütün güçler yitirilmiş sayılır. Çünkü kadınların olağanüstü güçleri olduğu doğrudur ama bu güç doğrudan hayatı kucaklamak ve büyütmek yeteneğinden türer. Mutsuzluktan, öz duygularını canlandırma beceriksizliğinden perişan bütün bu insanlar, rüzgarın önüne düşmüş yaprağı andıran anneler, temelsiz, yaşama amaçsız kalınca dünyada olmayla ilgili derin anlamlarını yitirmiş kadınlara dönüşmediler mi? Yüreğinin götürdüğü yere git kitabımda Sevgi güç ister diye yazmıştım. Not 1. Yüreğinin götürdüğü yere git. Suzanna Tamaro, Can Yayınları 1996. Yayıncının notuydu. Bu anne sevgisinin tipik gücüdür ve her türlü engeli yıkmaya, üzerinden atlamadan, acele etmeden ama eşlik ederek ilerlemeye muktedir olan güçtür. Annelik bedenimize uygulayacağımız sayısız teknikten biri değildir. Aşkınlıkla bizde bulunan, bizi gizemli bir biçimde varlığımızın özüne bağlayan bir şeydir. Bu bilinç olmadığında çocuk sahibi olmak ötekilerden farklı bir eylem sayılmaz ve evlat sergilenecek bir mücevhere ya da hayallerimizi gerçekleştirmemizi engelleyen ağırlığa dönüşebilir. Bu kimi zaman katlanamadığımız bir ağırlık olabilir. Aynen kendimize katlanamadığımız gibi kendimizi yapayalnız hissederiz. Bu nedenle evlatlarımızı öldürürüz. Bu nedenle kendimizi öldürürüz. Bu derin kökü kestiğimizde hayatımız sonbaharda rüzgarla savrulan yaprak yığınından farklı olmaz. Söz konusu olan ev kuşu olmak değil, sadece kadın olarak hayatımızın merkezinde annelik ruhunun bulunduğunu anlamaktır. Bu noktadan hareket etmektir annelik. Ama bu annelik yeni bir biçimde üretmenin, fiziksel yeteneğinin ötesinde algılanmalıdır. Doğurmadan da annelik duygusuyla dolu olunabilir. Aynen biyolojik anne olunduğu halde bu duygudan yoksun kalınabildiği gibi. Böylesine soğuk, böylesine ölü sever, böylesine ödlek, böylesine umursamaz ve aynı zamanda duygusallık sarhoşu. Bu toplum dişi ruhtan korkar. Çünkü somut, etken olan bu ruh onu ters yöne itebilir. Kendi gerçek doğamıza dönmek, günlerimizin merkezine tatlılıkla donanmış bir güç yerleştirmek anlamına gelir. Yarışmak değil, işbirliği yapmak anlamına gelir. Küçük ve korunmaya muhtaç her şeyi kucaklamayı ve özen göstermeyi bilmek gerekir. Her türlü enerjimize emen o büyük gücün büyümek olduğunu bilmektir. Çünkü sürekli olarak değişmek, sürekli olarak gelişmek her insanoğlunun ve dünyaya gelen her yeni hayatın anlamıdır. Cinselliğin tüketimi. İlk gençlik yıllarında cinsel özgürlük ve kürtajın serbestliği konusunda mücadele vermiş kuşağa aydım. Benim kuşağımda öğleden sonra çay içerken paçuli parfümleri ve esrar kokuları arasında arkadaşların yardımıyla evde çocuk düşürme çaresi olan karman yöntemini öğrenmeye çalışırdık. İlerlemiş ve hatta doğumu yaklaşmış gebeliklerin sonlandırılması için kuşağımın genç kadınları topluca Londra seyahatleri düzenlerlerdi. O yılların heyecanı, coşkusu, tutkusu yaşamayanların zor anlayacağı türdendi. Bir geminin provasında durmuştuk. Yeni, açık, her türlü mutluluğa vuran güneşin aydınlattığı ufka bakar gibi bir his içindeydik. Karanlığı, baskının zor dönemlerini, nesneleştirilmiş erkek ve onu arzularınca yönetilen, onu sadece üreme aracı olarak gören kilisenin baskısına maruz kalan kadını geride bırakmıştık. 70'li yıllardı. Kişisel olarak ben hiçbir zaman aktivist olmadım ama en sevdiğim kız arkadaşlarım öyleydiler. Ve onların gerekçelerini anlasam da o yıllarda bir tür modern doğum kontrol aracına dönüşen bir uygulama beni derinden sarsardı. Her şeyin yaşanmakta olduğu hafiflik bir şekilde beni etkilerdi. Bunun nedeni inançlı olmam. O zaman inançlı değildim ya da yukarıdan emredilen ahlak anlayışı değildi. Sadece hayatın ortaya çıkışının öylesine karmaşık ve gizemli olması nedeniyle en azından biraz korku ve saygıyı hak ettiğine olan inancımdı. Her şey nasıl da değişti şu 40 yılda. Bana öyle geliyor ki şimdi de hayat konusundaki sözler iki zıt ideolojik bariyer arasında sınırlanıp kalmış durumda. Hayatın savunulması, o zamanlar olduğu gibi bugün de sanki sadece toplumun daha gerici ve tutucu bölümü kabul edilen ve hala yurttaşların özgür seçimini etkilemeye çalışan kilisenin rahiplerin imtiyazında görünüyor. İlerlemeden yana olanlar ise durumun dramatikliğini kabul etseler de gericiliğin karanlık burnunu her yere sokmasına karşılık vermeden duramazlar. Uygar bir ülkede elbette kürtaj konusunda bir yasa olmalıdır ama kadınların bu hakkı kırılganlık anında hiç kimse için zafer sayılmaz. Gebeliği gönüllü olarak sonlandırma konusundaki veriler, hastanelere bu amaçla başvuran kadınların yabancılar, ergenler ve genç kızlar olduğunu bildiriyor. Yabancı kadınların gerekçelerini anlamak çok kolay. Süreksizlik, korku, güvensizlik. Bu nedenler İtalyan annelerin de evlatlarından vazgeçmelerine neden oluyor. Oysa hayatın savunulması konusunda iyi bir politika olsa bu sorunlar aşılabilirdi. Peki ya genç kızlar? Feminist kadınların kızları, yeğenleri, torunları olan bu kızlar neden bu duruma düşüyorlar? Bunlar 90'lı yıllarda doğmuş, hoşgörülü ortamda büyümüş, bilgi olanaklarından yoksun kalmamış kızlardır. Çocuğun nasıl olduğundan haberleri olmayabilir mi? Gezdikleri mekanların otomatlarında bile prezervatif satıldığını fark etmemiş olabilirler mi? Neden kabul ediyorlar korunmasız cinselliği? Olağanüstü bir yara ile yüzleşmekte olduklarını fark etmiyorlar mı? Yoksa kürtajın ötekiler gibi bir doğum kontrol yöntemi olduğunu mu sanıyorlar? Şanslıysan her şey yolunda gider. Şanssızsan kurtulmaya bakarsın. Ne yapalım? Can sıkıcı bir durum daha. Kimse onlara hayatın, bedene saygının anlamını anlatmadı mı? Kimse onlara arada sırada hayır da denebileceğini, mutluluğun illaki mümkün cinsel ilişkilerden geçmediğini söylemedi mi? Günümüz yetişkinlerinin dünyasını tanıyan kadın erkek birlikteliğinin oldukça yaygın bir durum olduğunu bilir. İki kişi birbirinden hoşlanır, geceyi birlikte geçirir. Belki bir hafta sonra bir başkasından hoşlanılır. Bedenler hazlar gibi paylaşılır. Çocukken hep yeni model Barbie bebekler edinildiği gibi çevredeki boşluğun dürtüsüyle hep yeni eşler edinilir. Tabii ki bütün kızlar böyle değildir ama kimse bunun hızla artan bir olgu olduğunu yadsıyamaz. Günümüzün kızları 40 yıl öncesine göre daha özgür ve daha mutlular mı diye soruyorum kendime. Öyle olduğunu sanmıyorum. Kadın özgürlüğü konusunda verilen büyük mücadeleler ne yazık ki kadınları sadece başka bir şekilde nesneleştirdi. Zamanımızda kız çocuklarına verilen bütün mesajların doğrudan onların bedenlerini, kendilerini başkalarına nasıl sunacaklarına ilişkin olduğunu gözlemlemek için ne sosyolog ne de düşünür olmaya gerek yok. 5 yaşındaki kızların kokoş giysilere büründükleri, 8 yaşındakilerin yarı anoreksik bir hayat sürdükleri, beden çizgilerini bozmamak adına yemekten korktuklarını görüyoruz. Zayıf olmak gerekiyor. Sunulacak olan şeyin, mutlu ya da mutsuz edecek şeyin beden olduğunun bilincinde hepsi. Estetik ameliyatların artması da bu gerçekliğin acıklı onaylamalarından biri daha. Pek çok genç kız 18. doğum günleri için armağan olarak estetik bir düzeltme istiyor. Biraz daha iri göğüsler, daha minik bir burun, daha gösterişli dudaklar, daha az yelken kulaklar, kitlesel boyut kazanan estetik cerrahinin sonuçları da gözlerimizin önünde. Kusursuz hepsi birbirine benzeyen, hepsi bu benzerliğin getirdiği tatminle mutlu, hepsi erkeklerin arzularına sunulmaya hazır Barbie'lerle çevrilmiş durumdayız. Öyle görünüyor ki kimse bu ergenlere en önemli olanın gözle görülen olmadığını, sevginin bedenin boyutlarına değil sadece bakışlardan yansıyan ve ifade edilmesi zor olan bir şeylerden kaynaklandığını hiç söylememiş. Böylece kendini sadece annelikle gerçekleştirebilen ev kuşu kadının yapay imgesinden, kızlara kendilerini ancak baştan çıkartma ve bedeni sunuş sanatıyla gerçekleştirilebileceğini haykıran bir döneme geçtik. Ne kadar çok sevişirsen o kadar başarılısın, o kadar gözdesin. Aile, kilise, okul kaçak davranınca eğitim gerçeğinin egemenliği medyaya kaldı. Ve medyanın da tek bir yasası vardır, geçerli kılmak. Ama görünürde bu kadar anlaşılabilir olan bu yön, şirin olmak ya da zamanın işaretlerini azaltmak istemek neyi gizliyor? Beden, özgünlüğümüzün ifadesidir ve bizden önce gelen kuşakların hikayesidir. Gösterişli burun, çarpık dişler bir büyük dededen hatta 3 kuşak önceden geliyor olabilir. Bir özgünlüğü, bir hikayesi olan bu insanlar, özgünlükleri ve hikayeleriyle bizimkinin oluşmasında rol oynamışlardı. Yüzü anonimleştirmek, insanoğlunun zaman içinde kendini ifade eden bir varlık olduğu ve hayatın anlamının da bunun farkındalığı olduğu düşüncesini silmek anlamına gelir. Kişi yüzünün özgünlüğüdür, tüketici ve ne yazık ki giderek erkeksi, toplumun dayattığı uygunluk kuşaklar arasındaki anlaşmayı, insan topluluğuna ezelden beri kendini böyle tanımlama hakkı veren o bağı sildi. Biz atalarımızın toplamıyız ama aynı zamanda olağanüstü biçimde yeni ve yinelenemez kişileriz. Yüzü silmek belleği silmektir ve belleği silmek insanoğlunun karmaşıklığını, bütünlüğünü silmektir. Bedenleri tüketmek, hayatın yaratıcı gücünü yüzeysellik ve deneyimsizlik için hor görmek, varoluşu bir süreç olarak görme düşüncesine yabancı olmak, ebedi anda yaşamak, kişisel kaprislerin ve başkalarının arzularının kurbanı olmak anlamına gelir. Zamanın akışını kabullenmediğimizde ne geçmişimiz ne geleceğimiz olur. Önümüzde açılan tek ufuk Luna Park aynaları misali kendi imgemizin sonsuz sayıda yansıdığı bir aynaya benzer. Yönümüz olmadan bir şuraya bir buraya savruluruz. Gördüğümüz daima ve sadece daha zayıf, daha şişman, daha uzun, daha kısa kendimiz olur. Başlangıçta bu bize komik görünebilir ama zamanla bir kaygı doğar. Bu Luna Park'ın çıkışı nerededir? Kimden yardım istenebilir? Bir aynaya çarparız ve kimse yanıt vermez bize. 1000 taneyizdir ama yapayalnızızdır.